Ayrım 5.
Niye verdiğini düşünmek istemiyordu. Gitti Rıfat. Kız ağlamadı. Ardından koşmadı. Bütün gün evde aklına geldikçe bağırdı durdu. Gitme. Birlikler törenle uğurlandı İskenderun'dan. Parkın önüne okulların öğretmenlerini, öğrencilerini yığdılar. Nutuklar atıldı, marşlar çaldı. Uğurlama için başka yerlerden gelen asker ana babaları biraz itilip kakıldı. Erler ellerinde tüfek, sırtlarında çanta, tek sıra halinde motora bindiler. Limanın dışında bekleyen gemilere gitti motorlar. Canlar gemilere yüklendi. Ses çıkarmadan izledi Trianda Filiz töreni. Dönüşte yolda gördüğü karacı denizci erlerin sırtına dokunmaya başladı. Şaşkınlıkla dönen genç adamlar onun çok hüzünlü, derin sesini duydular. Gitme. Karşılarındaki kadının ölüm meleği olduğunu düşündüler. Çok güzel ama el dokunmaz bir hayal gibi inceydi. Mayın tarlasına girmişler gibi can korkusu bürüdü içlerini. Titrediler. Kore denen Yecüc Mecüc diyarına çok birlik gitti. Gidişler asker işi oldu. Töreni onlar açtı, onlar kapadı. Öyle olunca kent halkı, yakın yöreler halkı uğurlamaya katılmaz oldu. Uzun uzun gemiler alıp götürdü civanları. Ne var ki hangisi orada kalıyor, hangisi dönüyor bilen yoktu. Denize dökülür gibi atlıyorlardı motorlara. Sonra imleri izleri belirsizleşiyor, dalgalar iskeleyi bazen arsız, bazen hırçın, bazen gamlı dövüyordu. Rıfat'ın şehit olduğu haberini radyosu olan bir komşuları duydu. Sultanı iş dönüşü kolundan tutup evine çekti. Soğuk su koşturdu evin evlatlığı, hanımın elinde kolonya şişesi vardı. Sultan o akşam eve geç kalmadı. Meraklanmasını istemezdi kuzusunun. Bütün gece kızın yüzünü gözledi. Saçlarını örmek istedi Trianda Filiz. O sırada tokalarından birini yitirdi. Ağıt tutturdu. Sultan kandil ışığının bulmaya yetmeyeceğini anladı. Lambayı yaktı. Birlikte aradılar. Bulamayınca sultan sabah erkenden çarşıya gidip daha güzellerini satın alacağına söz verdi. İstemedi Trianda Filiz. O tokayı istiyordu. Yarın nasılsa gün ışığında bulunur. Hayır, bulunmaz. Göreceksin, bulunmayacak. Tokayı bulamadılar. Komşular işe giderken sultanı yine kolundan çekip evlerine aldılar. Ne dedi? Duyduk ağadını. Susmak bilmedi. Şimdi nasıl? Söylemedim dedi sultan. Söylemeyeceğim. O her şeyi bilir. Sultan çıkarken Trianda Filiz pencerenin ardına geçti. Dönüp geldiğinde aynı yerde duruyor, dümdüz bakışlarını uzaklardan alamıyordu. Rıfat'ın bıraktığı para bitti. Sultanın gücü de. Birkaç kez işe gidiyormuş gibi evden çıktı, dilendi. Sürdüremedi. Komşular aç koymadılar. Bir gün biri, bir başka gün diğeri görevli saydı kendini. Bazen uyumsuz yemekleri birbirine karıştırdılar. Bazen onları düşünerek harcını bol tuttular. Bazen içinde böcek çıkanı böceğe atıp gönderdiler. Taşıma suydu eve giren. Değirmen dönmüyordu. Günlerce düşündükten sonra ölümlük kara krep döşin örtüsünü attı başına. Güve yenikleriyle delik deşik olmuş pardösüyü de sırtına geçirdi. Kat yerleri suyla onca ıslatmasına karşın açılmadı. Trianda Filiz'in elinden tuttu. Ortodoks kilisesine gittiler. Oradakiler ilgileneceklerini söylediler. Nikrisli, yaşlı zangoçtan başka kimse kalmamıştı eskilerden. Yine de cemaat yardımcı olurdu. Biraz bekleyeceklerdi. Dönüş yolunda kıza ihanet ettiğini düşünüyor, konuşmak istemiyordu. Trianda Filiz'in soracak şeyi yoktu zaten. O gece sabaha kadar elindeki kandille 3 kat evin 3 sofa, 12 odasını dolaştı kız. Üst katın merdiveni çökmüştü, trabzana tutunarak, türlü cambazlık yaparak o kata çıktı. Bir ara ayak yoluna kalktığında kızı 3 kat yukarıda elinde kandille, upuzun saçları dağınık olarak görünce ödü koptu sultanın. Huzursuz yattı. Her geceki gibi dönüp durmadı. Ertesi sabah yataktan kalkamadı. Trianda Filiz camın önünde göründü her zamanki gibi. Gece kandili yakıp bekledi. sabaha kadar kıpırdamadan orada durduğunu söylediler. Sabah üstünde önü ters iliklenmiş giysi, ayaklarında bir terlik bir ayakkabı tekiyle evden çıktı. Köşeyi döndü, ilk kapıyı çaldı. Kapıyı açanı itti, içeri girdi. Evin hanımını buldu mutfakta. Kadın yemekle uğraşıyordu. Elindeki bıçağı, sebzeyi aldı, tezgahın üstüne koydu. "Gel," dedi. Kadın tek başına gitmeye korktu. Evdekilere işaret etti. Çocuklar iki kadının ardına takıldılar. Tiryanda Filiz kapıyı ardına kadar açık bırakmıştı. Harap evin temizliğine şaşkınlıkla baktı komşu. Yandaki pencereleri iç tarafa bakan odanın kapısını açtı Tiryanda Filiz. Kadını arkasından itti. "Bak!" Sultan sırtı kapıya dönük yatıyordu. Soluk almıyordu. Ölü evden çıkarıldı. Tiryanda Filiz içeride kaldı. Kapıyı acele kapadı. Çalanları açmadı. Evin en uzak köşesine gitti. İki gün görünmedi. Onun da öldüğünden korktular. Çağırdıkları bekçi kapıyı çaldı. Açılmadı ama beyazlar içinde bir kadının hızlı hızlı geçtiği görüldü. Evlerine döndüler. Tiryanda Filiz, sultanın yaptığı bebekleri yıllar önce onun kocasının yonttuğu tahta oyuncakları unuttuğu yerlerden bulup çıkardı. Evde işe yarayacak ne bulduysa getirip girişteki odaya yığdı. Kendisine bir oda düzdü. Renkli cam parçaları, ucuz boncuklar, eski şapkalar, dantel, kurdele parçaları, modası geçmiş giysileriyle bir sürü bebek, süs zincirleri, oymalı tahta parçaları, alçı biblolardı seçip odasına taşıdıkları. Üst katlara çıkan merdivenin önüne bulduğu ıvır zıvırı yığdı. Kovalar, kırık mobilyalar, Rıfat'tan, Sultan'dan kalanlar. En son giriş katındaki bütün odaları kilitledi. Pencerede göründü yine. Gözleri çökmüş, teni buruşmuştu. Bir korkuluk kadar zayıftı. Kapının önüne yemek koydular. Yemeği bir sokak kedisine verir gibi vermek zorunda kalmaktan üzüntü duydular. Kapıyı açmıyor, gelenlerle konuşmuyordu. Ama evden çıkıyordu. Sokaktan geçen bir askeri görünce fırlıyor, yetişiyor, elini ardından omzuna koyuyordu. "Gitme." Kimi korkuyordu, kimi elini itiyor yahut gülüyordu. Onların tepkisini fark etmiyordu. Kendini bilmediği sokaklara vuruyordu. Bir yıkık duvar gördüğünde 15 yaşındaki bir kızın ayakları dibinde oturan genç askeri hatırlıyordu. Önünden geçtiği evlerden birinin tavanına asılı kristal avize, zengin ve çok konuklu akşam yemeklerini çağrıştırıyordu. Sultanın masalları sanıyordu bunları, geceleri gördüğü rüyalar. Bazen biri kız, diğeri erkek iki çocuk tekmeliyordu bacaklarını. Acıyla ovuşturuyordu tekme yerini, bacakları ağrıyordu. Güzel bir kızın şıngırtılı kahkahaları karışıyordu ağrıya. Eve geliyordu, kapattığı her yeri bilinmez delikler açarak eleye çeviren fareler ayaklarının üstünden geçiyordu. Yemeğine ortak oluyorlar, yatağının üstüne doğuruyorlar, yaşamından çıkmak istemiyorlardı. Kilisenin yardım olarak verdiği paraya elini sürmedi. Bilmiyordu onu nasıl kullanacağını. Sultan bilirdi böyle şeyleri. Paralar koyduğu yerde kaldılar, küflendiler, farelere yem oldular. Sürekli olarak asker geliyordu kente. Yolunu şaşıranlar gitgide eskiyen eski merkezin ara sokaklarına düşüyordu. Tiryanda Filiz görevini aksatmıyordu. Üniforma giymek, bir daha dönmemek demekti. Yolu deniz kıyısına düştüğünde oturdukları masayı tanıdı. O günü hatırladı. Rıfat'ı, Sultan'ı özledi. Ayrılamadı. Oralarda dolandı durdu. Ötede balıkçılar ağlarını onarmış, balığa çıkmaya hazırlanıyorlardı. Çağırdılar, yaklaştı. Sorularını yanıtlamadı, yalnızca gülümsedi. O gün rastlantıyla balık çok çıktı. Yağmurlu, rüzgarlı günler dışında soğuk sıcak demeden, geç erken düşünmeden sürekli gitmeye başladı. Balıkçılar da kendisi de farkına varmadı. Ağ onarıyordu. Suskun, ilgisiz, zaman ve yere ilişkin her şeyden uzaktı. Saatlerce çalışabiliyor, iş bitmeden kalkmıyor, hastalığını, halsizliğini ayıramıyordu. Bir asker geçmeye görsün, işini bırakıyor, yetişip yalvarıyordu. Kırgın dönüyordu. kolları iki yanda, omuzları çökmüş, boynu kısık, gözleri derin, uzak mağara karanlıkları. Balıkçıların verdiği parayı da almadı. Yemeklerine ortak oldu. İri bir kayanın üstüne oturur, hemen yakınındaki bir başka kayanın üstüne koyardı balık ekmeğini. Bu yemeği zengin, eksiksiz, pırıl pırıl ışıklı ve renk renk çiçekli bir sofrada kibarca yerdi. Önceleri balıkçılar onun yeme biçimini alaya alırlardı. Bu durum sürüp gidince gülünçlüğü yitti gözlerinde, alıştılar. Balıkçılara yardım etmek bütün zamanını doldurmayınca kentin içerilerine, daha sonra da yakın tepelerdeki gecekondu mahallelerine gitti. Balıkçılarını bırakmayı düşünmezdi. Bu mahallelerde sultana benzeyen kadınlar vardı. Örtüleri başlarına atılıvermiş, giysilerinin göğüs ve karın bölgeleri incelmiş, yorgun kadınlar. Sultanı çok özlüyordu. Onlara çeşmeden su taşıdı. Gösterdikleri işi yakınmadan yaptı. Sırtında kum taşıdı, tezkerede beton taşımaya yardım etti. Zorla bir yerlerine para sokmaya çalışılınca öfkeyle attı. İnsanlar ona parlak kumaşlar, kurdeleler, boncuklar ve bahçeden toplanmış ya da yapma çiçekler verebilirlerdi. Küçük kızlar bebeklerini, atlama iplerini, çikolata kağıtlarını armağan edebilirlerdi. Oğlanlar topaçlarını, bilyelerini. Büyükler sofralarını açabilirlerdi. Dalgın, sessiz, zarif ve uzak. O yemeğini daima eski görkemli evinde yemişti zaten. Kent onu tanıdı. Büyükler yaşlandı, çocuklar değişti. Büyüyenlerin yerine yeni çocuklar geldi. Uzun sokağı kesen, yıkıldı yıkılacak yapının perili olduğu, oradan olabildiğince geçmemek gerektiği kuşaktan kuşağa aktarıldı. Yeni kuşaklar inandılar hemen. Yine de o müthiş merakı içlerinde duydular. Evin içini görmek istiyorlardı. Kapının kilitli olmadığı biliniyordu. İterlerse açılacaktı. Yürekleri ağızlarındaydı. Birbirlerini ürküttükleri için kimse içeri girmemişti o güne kadar. Bir kez kapının önünde durabilen bir çocuk çıktı. Gerçekten yürekliydi. Durmuş, kaçmamış, kapıyı itip beklemişti. Açılan kapının ardındaki karanlıkta parlak, küçük onlarca göz görmüştü. Gerçekti. Ev hayaletliydi. Bağırarak kaçtı. O olaydan sonra geçen yıllarda kapıyı açmaya kalkışan tek kişi çıkmadı. Eren'di o çocuk. Evin kapısını itip açmış, küçük parlak gözlü hayaletler yüzünden günlerce altına kaçırmıştı. Yıllar sonra yedek subay üniformasıyla kentten ayrılıyordu. İskenderun'a bir daha gelir miydi, gelmez mi, gelirse ne zaman, hangi koşullarda gelirdi bilinmezdi. Çocukluk arkadaşları akşam üzeri toplanıp bir içkiyle vedalaşmak istediler. Anıları tazelediler, gülünmeyecek şeylere güldüler. Eren otobüsü kaçıracağını fark edince fırladı yerinden. Dumanlı kafasıyla yolunu şaşırdı. Sokaklar eskisinden daha karanlık, bozuk ve dolambaçlıydı. Birine saptı, sonra bir başkasına, ardından bir diğerine. Kendini hayaletli evin karşısında buldu. Ürktü. Çocukluğundaki korkusu yinelendi. Toparlanmaya çalıştı, hızlandı. Köşeyi dönerken kuru, ince parmaklar omzuna yapıştı. Ateşin yakıcılığını duydu orada. Bağıracaktı, bağıramadı. Boğazından boğuk, kesik bir hırıltı çıktı, döndü. Oydu. Yüzü karanlıkta kalıyordu ama çok yaşlandığı belliydi. Gözleri derin, çözümlenmez duygularla dolu. Sesinin tınısı yumuşak, anlamlıydı. Yalvardı. Gitme. Eren kala kaldı. Hedef tüm varlığıydı ve vurulmuştu. Boğazı düğümlendi. Kadın yanından geçti, hızlanarak yürüdü. Eren'in eli bilinçsizce hala yanan omuz başına gitti. Az teğmen demirini o zaman algıladı. Sevgi sözüymüş söylediği. Sevgi sözü. Toparlandı. Ardından koşmaya başladı. Yetişebilirdi. Kadın yaşlıydı. Kendisi genç ve hızlı. Bir başka köşeye kadar koştu. Sağına soluna baktı. Çok uzaklaşamazdı. Buralarda bir yerdeydi. Kadını bulması gerekiyordu. Bulması ve ondan korkmakla haksızlık ettikleri için özür dilemesi. Ellerini ağzının kıyısında tutup parmaklarını bitiştirdi. Sesini çoğaltmaya çabaladı. Döne döne bağırdı. Sen de gitme, sen de gitme. Boştu, sessizdi sokaklar. Sesi bu boşluğun içinde uzaklara kadar erişti. Bütün duyularıyla dinledi. Bir çıtırtı, bir ses. Gelmeliydi, onu son kez görmeliydi. Ölüm meleği diye ardından alay ettikleri beyazlı kadını hep özleyeceğini biliyordu. O her zaman sessizce yürüyecekti. Acıyla bakacak, incecik gövdesi yaklaşıp uzaklaşacaktı. Ağır ağır yürüdü, gözleri ıslanıyor, sokak taşlarında adımlarının sesi yankılanıyordu. Sarhoşum, çok sarhoşum, kendimle oyun oynuyorum. Dibinde arsız sardunyaların öbek öbek açtığı eski bir duvara elini dayadı, midesindeki bulantının başının dönmesinin geçmesini bekledi. Temmuz 1989. Altın. Nine, sana çorba getirdim. Kız bunları kapıda söyledi. İçeri girdi, kapıyı kapadı. Darmadağındı oda. Kadını görmedi önce. Ortaya kadar yürüdü, yine durdu. Sandıklar, kapalı hasır sepetler, eski bir bisiklet, çoğu dağılmış büyük bohçalar, kilimler, yüzleri duvara çevrili, sırtları bir parmak toz kaplı, bitmemiş resimler, her yana dağılmış resim gereçleri başını döndürdü. Her gelişinde böyle oluyordu. Oda nineyi gördükten sonra aydınlanıyordu. Nine boğuluyor muydu bu odada bilmiyordu. Gerçekten de aldırmıyor olabilirdi. Bütün günleri ve geceleri bu dört duvar arasında geçiyordu. Tek penceresi vardı odanın. Kepenkleri kapalıydı. Hemen yanındaki somyanın ortası göçmüş, eski bozarmış çarşaf yatağın ortasında toplanmıştı. Kepenklerin arasından sızan ışık lekeler çiziyordu yere ve duvarlara. Deniz dalgalarının değişen biçimine göre ya gölgeler ya da aydınlık lekeler büyüyor, odanın hareketli olduğu duygusunu oluşturuyordu. Nine gün boyunca onları gözlüyor, geceleri ışığını yakmadan sabaha kadar yatağında oturup bekliyordu. Kız biliyordu, ölümü bekliyordu. Canlı hatta insan biçimli bir şeymiş gibi bekliyordu. Ayak seslerini, soluğunu ve sesiyle kokusunu gözlüyordu. Pencerenin karşısında, odanın en karanlık yerinde, kolçaklarından biri kopuk, sallanan iskemleye oturmuş, iki eliyle sağlam kolçağa sıkı sıkı sarılmıştı. Sallanmıyordu, uyuyordu, belki de ölmüştü. Kız bir yastık kadar küçülmüş olduğunu gördü onun. Öldüğünü düşündüğünde yüreği ağzına gelmiyordu ne zamandır. Eskiden tedirginleşir, inanamaz, bayılacak gibi olurdu. Nicedir, nine alıştırdı. Benim ölümüm bir soluk verdikten sonra yenisini almamak biçiminde olacak. Ne değişir o zaman? Kalanlara rahatsızlık vermek istemiyorum. Beni bulduğunda ağlayıp bağırma. Uslu uslu aşağı in. Yavaşça annene, yok yok babana söyle. Böyle durumlarda erkekler daha iyidir. Sen buz gibi soğursan korkarım ama. O kadar soğuk olmak istemediğimi düşün o zaman. Hazır ol. Sen yanımdayken ölmemden daha çok ihtimali var bunun. Hazırdı. Yatağa bitişik küçük masanın üstüne koydu çorbayı. Ninenin ayağından çıkarırken lastiklerine sararak top gibi yapıp masaya koyduğu çorapların üstüne birkaç damla çorba döküldü. Kız yan gözle baktı, gözleri kapalıydı. Çorapları yatağın altına attı. Çarşafı düzeltmek istedi. Sertçe çekince çarşaf tam ortasından uzayan vıkkın bir sesle yırtıldı. Annesine öfkeleniverdi. Nasılsa ölecek, çarşafta atılacak diye düşünmüş olmalı bu eski şeyi verirken. Nine için ayırdığı bütün eşyayı bu hesapla verdiğinden kuşkusu yok. Pamukları fırlamış yatağa, yıkanmış yorganı, üstüne giysin diye seçtiği eskileri. Gözleri ıslaktı. Nine bu kadar uzun süre susmaz diye düşündü. Yorganı çekti yatağın üstüne, örtüyü düzeltti. Yaşlı kadının önüne gitti, durdu. O kadar yaşlı ki insanın içine hüzün doluyordu. Soluk aldıkça titriyordu derisi. Boynuyla geceliğinin yakasının açıklığından görünen göğüs derisi kırış kırış. Yaşıyor, sevindi. Bekleyecekti. Onun uyanışını gözleyecekti. Kadının biraz paslı, çoğunlukla durgun, tutuk ve hafif soluklarını dinledi. Uyanmıyor nine. Ne zamandır beklediğini bilmiyor kız. Az sonra ışıklar azalacak, Gölgeler yitip dalgacıkların oyunu görünmez olacaktı. Çorba soğumuştu. Karanlık bastıktan sonra yukarı çıkmasına izin vermiyorlardı. Nine ve Gece yapayalnız kalıyordu o zaman. Nine uyan, ben geldim. Uyanmadı. İç çeker gibi soluk aldı. Eline uzandı kız. Ters dönmüş yengeç sanki elleri. Sert, kalın tırnaklı, boğumlu ve neredeyse mor. Bu ellerin sedef aklındaki günleri olmuştu. Uzaklarda, çok uzaklarda kalmış bir gençlik ışıltısı geçmiş olmalı. Bu yüzden, saçlardan ve ellerden. Ben de genç oldum yavrum demişti bir kez. Bunu işlere gücü yetmediğinde, annesi tarafından azarlandığında söylemişti. İşini bitirmiş, gelmiş kızın başında masal anlatıyordu. Azarlanınca gözleri yaşa kesmişti. Yavaşça söylemişti. Tek karşı çıkışı bu annesine. Kız onun haklarını korumaya karar verdi o zaman. Nine karşı çıkamıyorsa o çıkacaktı. Son yıl iyice çöktü nine. Dostlukları 2 yıl önce kenetlenmişti. Evden uzaklaştırmak için anne babayı zorluyordu. O giderse ben de giderim. Lafa bak, nereye gidermişsin bakayım? Daha 14 yaşında bir çocuk. Kendimi öldürürüm. Nine giderse bu evde kalmam. Annesiyle babası bu gözdağına direnemezlerdi. Doktora koşacaklardı şaşkın ve ürkek. Ağır bir kazadan kıl payı kurtulmuş, iyileşmesi yıllar almış bir ergenin gerilimlerden uzak tutulması gerektiğini söyleyecekti doktor. Omuzları düşmüş, her ödüne hazır gelecekler, nineyi düşkünler evine göndermekten vazgeçtiklerini söyleyeceklerdi. Bu ödünü kızdan küçük ödünler kopararak kendileri için hafifletmeye çalışacaklardı. Böyle olmuştu. Gülümsedi. Nine uyandı. Onu karşısında ve gülümserken gördü. Ardında kepenklerden sızan güneş ışıkları vardı ve saçlarını tutuşturmuştu ışık. Halsizliğinden sıyrıldı. Geldin demek. Odamı ışığa kestin. Başını salladı kız. Bunu biliyordu. Nine, gençken sen de güzeldin değil mi? Hep sorarsın bunu. Hayır, hiç güzel değildim. Ekledi. Güzel değildim. Çirkin ve sıskaydım. Zaten azıcık güzel olsaydım topal bir köşkere varmazdım. Şaka ediyorsun nine. Sen nedense kocanı hep kötülersin. Bu çocuk sürekli masallar yazıyor, sonra da onlara inanıyordu. Onun düşündüğü gibi yaşamadı kadın. 16 yaşında zorluk ve deneyimlerden uzak bir kızın düşlerinden çok farklıydı yaşam. Zulmü görmedi kız, insanların içinden kaynayan zulmü görmedi. Sürekli oturmak zorunda kaldığı için kocasının kalçaları havayla şişirilmiş gibi yuvarlacık, yağlı, büyük ve çirkindi. Bir köşker ayakkabı onarıcısı. Şimdi köşker kalmadı dünyada. Bu işi kız da, ondan bir önceki kuşak da bilmiyordu. Nine, kepenkleri açayım mı? Güneş doğsun içeri. Küstüm güneşe. Barışmak için hiçbir şey yapmadı daha. Ben istemem. Sen aç istiyorsan. Giderken uyumuş olursam sıkıca kapa ama. Kendini mezara alıştırmak istiyorsun nine. Mezarda nasılsa yatacağım. Kendimi alıştırmazsam yatamam mı sanıyorsun? Kız kalkmaya davranırken durdu. Başını dizine koydum. Bazen onun yaşadığından kuşku duyduğu gerçek. Ölüp ölüp geri dönüyor yaşama. Masallardaki anka kuşu o. Ölüyor, küllerinden yeniden doğuyor. Uykusu ölüm gibi. Uykudan yeni doğmuş bir bebeğin dalgınlığıyla uyanıyor.